Ayrım 25.
Sayfa 235. Bu çalışmada DSM-4 tanı kriterlerine göre iki uçlu mizaç bozukluğu tanısı almış 100 hastadan 60'ının %60'ı ilk atak öncesi olumlu ya da olumsuz yaşam olayı geçirdiği tespit edildi. Bu sonuç literatürdeki birçok yayınla uyumlu gözükmektedir. İlk atak öncesindeki 6 aylık dönemde %41.7'si evlilik ve karşı cinsle ilişkiler, %16.7'si diğer kişiler arası ilişkiler olmak üzere karşılaşılan yaşam olaylarının önemli bir bölümünü insanlar arası ilişkiler oluşturuyordu. Ayrıca son atak öncesi saptanan yaşam olaylarında da benzer oranlar saptandı. Bu sonuçlar Patrick ve arkadaşlarının çalışma sonuçlarıyla ve ayrıca Porter ve arkadaşının marital olayların tekrarlayıcı hipomanik ve manik epizotların başlamasında etkisi olduğunu gösteren çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Hastalığın bir komplikasyonu olarak ilişkilerin bozulduğundan ve ilişkilerle ilgili yaşam olaylarının bu sebeple ortaya çıkabileceğinden söz edilebilir. İlk atak öncesinde yaşam olayı olan hastaların hastalıklarının başlama yaşı, yaşam olayı olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yükseldi. Bu sonuç, Glasner ve Haldipur'un yaşam olaylarının erken başlangıçlı bipolar hastalarda değil, geç başlangıçlı bipolar hastalarda sık olduğu şeklindeki bulgularıyla uyumludur. İlk atak öncesinde yaşam olayı olanlarla olamayanlar arasında medeni durum açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulundu. İlk atak öncesi yaşam olayı bulunanlarda dul ve evli sayısı daha fazlayken, ilk atak öncesi yaşam olayı olmayanlarda bekar sayısı daha fazlaydı. Bu sonuç ülkemizde Coşkun ve arkadaşları tarafından yapılmış bir başka çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Ayrıca çalışmamızın literatür destekli diğer bir bulgusu olan en fazla rastlanan yaşam olayının evlilik ve karşı cinsle olan ilişkiler olması da bu sonuçlarla uyumlu görünmektedir. İlk atakları öncesinde yaşam olayına rastlanan olguların son atak öncesinde de yaşam olayına rastlandı. İlk atak öncesi yaşam olayı bulunmasıyla son atak öncesi yaşam olayı bulunması arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla beraber ilk atak öncesinde yaşam olayı görülme oranı son atak öncesinde %60'dan %33'e düşmüştü. Bu bulgu iki uçlu mizaç bozukluğunda stresli yaşam olaylarına sonraki ataklardan daha ziyade ilk atak öncesi rastlanmakta olduğu yönündeki literatürler ve klasik kaynaklarla uyum gösteriyordu. Ancak son atak öncesinde yaşam olayı bulunan 33 hastanın 24'ünde ilk atak öncesinde de yaşam olayı bulunması iki uçlu mizaç bozukluklarında bir alt grubun yaşam olaylarına daha hassas olduğu şeklindeki literatürü destekler niteliktedir. İndeks atak, hastalık süresi, geçirilmiş atak sayısı ve indeks yatış, hastalık süresi, hastane yatış sayısı ele alındığında ilk atak öncesi yaşam olayı olup olmaması hastalığın seyrini etkilemiyor görünmekle beraber son 18 ay içindeki sık yatış özelliğini etkiliyor görünmekteydi. Son 18 ay içinde sık yatmayan grup sık yatan gruba göre ilk atak öncesi stresli yaşam olayına daha fazla maruz kalmıştı. İlk atak öncesinde yaşam olayına rastlanma oranı sonraki ataklarda azalma göstermekle beraber ilk atak öncesi yaşam olayı bulunan hastalarda sonraki ataklarda da yaşam olayı bulunması ihtimali yüksek görünmektedir. En fazla karşılaşılan yaşam olayı evlilik ve karşı cinsle olan ilişkilerdedir ve ilk atak öncesinde yaşam olayı bulunanlarda evli ve dul sayısı fazladır. Son 18 ay içinde sık yatmayan grup sık yatan gruba göre İlk atak öncesi stresli yaşam olayına daha fazla maruz kalmış olması, literatürle uyumlu olan ilk atak öncesi yaşam olayı olmayanlarda hastalığın başlama yaşı olanlara göre daha düşük olması ve son atak öncesinde yaşam olayı bulunan 33 olgunun 24'ünde ilk atak öncesinde de yaşam olayı bulunması, ilk atağı psikososyal stresörle tetiklemeye hastalarda kalıtsallığın ön planda olabileceğini bildiren ya da yaşam olaylarının sadece bipoların bir alt grubunda presipite edici olarak rol oynadığını bildiren yayınlarda göz önüne alındığında hecmeleri yaşam olaylarıyla nispeten daha yakın ilişkili olan ve bu ilişkinin daha az belirgin olduğu iki alt tip hastadan söz edilebilir. Ancak çalışmamızın retrospektif bir çalışma olması nedeniyle bu varsayımın ilk ataktan itibaren uzun süreli takip çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Öğrenci seçme sınavına girecek öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri. Melih Genç, Rıfat Karlıdağ, Mücahit Eğri, Gülsen Güneş, M. Ali Kurçer, Erkan Pehlivan, Erkan Özcan, Süheyla Ünal. Amaç: bu çalışma ile 1998 yılı öğrenci seçme sınavı ÖSS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin saptanması ve bazı bağımsız değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: bu kesitsel çalışma toplam 262 öğrenci üzerinde 1998 ÖSS öncesi son haftasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, izin alınabilen eğitim kurumlarında uygulandığı için randomize olmayan bir çalışmadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen tanımlayıcı bilgiler formu ile ÖNER tarafından kültürümüze uyarlanan Shippi-Belger sınav kaygısı envanteri 4 gözlem altında uygulanmıştır. SKE tüm test puanı bağımlı değişken olarak alınmıştır. SKT puanı aritmetik ortalaması x artı 1 standart sapma değeri ve üzeri yüksek 6 ise normal olarak kabul edilmiştir. Kesme noktası her iki cins için farklı değerlerdir. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü varyans analizi, iki ortalama arasındaki farkın önem testi ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmada aritmetik ortalamalar standart hata ile verilmiştir. Bulgular: kızların ortalama SKET değeri 43.4, erkeklerin 39.3'dür. Araştırmaya dahil olan toplam 262 öğrencinin 217'sinin %82.8 SKTE değerleri normal, %45'inin ise %17.2 yüksektir. Sınav kaygısı puanları yönünden cinsiyet ve kendi ifadelerine göre lise başarı durumu arasındaki farklılık bulunmuştur. Sınav kaygısı puanları yönünden yaş, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, ailede üniversitede okuyan birisinin olup olmaması, sınava hazırlanma derecesi, sınava giriş sayısı, hane büyüklüğü, ekonomik duruma göre farklılık bulunmamıştır. Tartışma ve sonuç: sınav kaygısı erkeklerde ve lise başarı durumu yüksek olanlarda da daha az bulunmuştur. Bu bulgu yapılmış benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Giriş ve amaç: sınav kaygısı genel kaygının özel bir türüdür. Sınav kaygısı ile ilgili araştırmalar 1960'lı yılların sonlarına doğru çoğunlukla da sınav kaygısının olumsuz sonuçlarının üstesinden gelinmesine olan ihtiyaca bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Kaygının bilişsel süreçleri olduğu kadar başarı güdüsü, okul performansı ve okul etkinliklerine katılma düzeyini de olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğu bilinmektedir. Sınav kaygısının iki yönü vardır. Kuruntu, sınav kaygısının bilişsel, zihinsel yönüdür. Bireyin genelde kendisi hakkındaki olumsuz değerlendirmelerini, başarısızlığına, beceriksizliğine ilişkin olumsuz düşüncelerini ve iç konuşmalarını içerir. Yapılması gerekeni yapacağına, işi başaracağına, karşılaştığı problemi çözeceğine, ya yapamazsam, ya başaramazsam gibi olumsuz düşüncelerle dikkatin dağılmasına ya da hatalı yönde yoğunlaşmasına neden olan bir süreçtir. Dikkat hipotezi ile de anılan kuruntu, yüksek sınav kaygılı bireylerin sıklıkla yaşadıklarını ifade ettikleri bir olgudur. Daldım, kendimi veremiyorum, okuduklarımı anlamıyorum, ya bu sınavdan iyi sonuç alamazsam, ben zaten yeteneksiz, beceriksiz biriyim türünden iç konuşmalar kuruntulama örnekleridir. Bireye yarar yerine zarar getirir. Zihinsel, entelektüel davranışlarını, verim ve üretkenliğini olumsuz etkileyerek başarısını düşürür. Sınav kaygısının diğer bileşeni ise sınav kaygısının duyusal fizyolojik yönünü oluşturan otonom sinir sistemi uyarılmasıdır. Hızlı kalp atışları, terleme, üşüme, kızarma, mide bulantıları gibi. Sınav kaygısı yüksek olan bireyler herhangi bir sınav bölü değerlendirme durumunda öz varlığının tehdit edildiği korkusuna kapılır. Yalnızca sınavda değil, grup içinde konuşma, soru sorma, sorulara cevap verme, tartışmalara cevap verme, tartışmalara katılma, yüksek sesle okuma etkinliklerde de korkulu, sinirli, gergin ve heyecanlı olurlar. Sınav sorularını okuma ve doğru cevaplama, konuşurken düşüncelerini organize etme, doğru sözcükleri seçme ve düzgün ifade etme gibi davranışlarında başarısız olurlar. ülkemizde yüksek öğretimde arzın talebi karşılayamaması, ÖSYM tarafından iki aşamalı merkezi sınav yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile 1998 yılı öğrenci seçme sınavı ÖSS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin saptanması ve bazı bağımsız değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem. Bu kesitsel çalışma Malatya merkezindeki iki devlet lisesi son sınıf öğrencileri ile Malatya'daki özel bir dershanenin mezun sınıflarındaki toplam 262 öğrenci üzerinde 1998 ÖSS öncesi son haftasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma izin alınabilen eğitim kurumlarında uygulanabildiği için randomize olmayan bir çalışmadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen tanımlayıcı bilgiler formu ile Öner tarafından kültürümüze uyarlanan Şipi-Belyer sınav kaygısı envanteri 4 gözlem altında uygulanmıştır. Tanımlayıcı bilgiler formunda cinsiyet, yaş, ÖSS'ye giriş sayısı, anne ve baba öğrenim düzeyleri, yaşanılan aile, büyüklüğü, ailede üniversitede okuyan olup olmadığı soruları ile kendi ifadelerine göre ekonomik durumu, lise başarı düzeyi ve sınava hazırlanma derecesi gibi bazı bağımsız değişkenlere ilişkin sorular yer almaktadır. Sınav kaygısı envanterinde 20 soru maddesi ve maddelerin sağ tarafında 4 seçenekli, 1 hemen hiçbir zaman, 2 bazen, 3 sık sık, 4 hemen her zaman yanıt şıkkı bulunmaktadır. SKE'nin 8 sorusu kuruntu ve diğer 12 sorusu ise duyusallık altestidir. Bu çalışmada ikisinin toplamından oluşan tüm test puanı bağımlı değişken olarak alınmıştır. Puanı aritmetik ortalaması x artı 1 standart sapma değeri ve üzeri yüksek 6 ise normal olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel önemlilik testlerine geçmeden önce değişkenlerin tüm seçeneklerinin normal dağılıma uygun olup olmadığı test edilmiş, normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Tanımlayıcı bilgiler formundaki değişkenler bağımsız değişken, envanter puanları ise bağımlı değişken olarak incelenmiştir. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü varyans analizi, iki ortalama arasındaki farkın önem testi ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede SPSS for Windows hazır programı kullanılmıştır. Çalışmada aritmetik ortalamalar standart hata ile verilmiştir. Araştırmacılar anket bitiminde öğrencilere sınav kaygısıyla ilgili önerilerde bulunmuşlardır. Bulgular. Araştırmaya dahil olan toplam 262 öğrencinin 217'sinin %82.8 SKET değerli normal, 45'inin ise %17.2 yüksektir. Kızların ortalama SKET puanı 43.4 artı eksi 1.0 iken erkeklerin 39.3 artı eksi 0.8'dir. SKET puanları yönünden cinsiyet ve kendi ifadeleriyle lise başarı durumu arasındaki farklılık bulunmuştur. Sınav kaygısı puanları yönünden yaş, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, ailede üniversitede okuyan birisinin olup olmaması, sınava hazırlanma derecesi, sınava giriş sayısı, hane büyüklüğü, ekonomik duruma göre farklılık bulunmamıştır. Tablo 1 ve 2'de anlamlı fark bulunan değişkenlere ilişkin analizler, tablo 3'te ise anlamlı fark bulunmayan değişkenlere ilişkin analizler sunulmuştur. Tablo 1, öğrencilerin cinsiyetlerine göre SKET puanlarının analizi. Cinsiyet, erkek, x artı eksi SE puan 39.3 artı eksi 0.8, N 152, T yok, P yok. Cinsiyet, kız, x artı eksi SE puan 43.4 artı eksi 1, N 110, T 3.8, P 0.002. Tabloda görüldüğü üzere iki ortalama arasındaki farkın önem testine göre kızların SKET puanları erkeklerden daha anlamlı derecede yüksektir. Tablo 2. Öğrencilerin kendi ifadeleriyle lise başarı durumuna göre SKET puanlarının analizi. Kendi ifadeleriyle lise başarı durumu. İyi, x artı eksi s puan 37.3 artı eksi 1.1 n 91 f yok p yok. Kendi ifadeleriyle lise başarı durumu orta, x artı eksi s puan 42.9 artı eksi 0.8, n 160, f yok, p yok. Kendi ifadeleriyle lise başarı durumu kötü, x artı eksi s puan 45.4 artı eksi 3.6 n 11 f 8.97 p 0.0002. Tabloda görüldüğü üzere yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu kendi ifadeleriyle lise başarı durumuna göre SKET puanları arasında fark bulunmuştur. Farkı yaratan grupları belirlemek için post hoc testlerden TÜKEYS-HSD testi uygulanmış, sonuçlar matris tablo olarak sunulmuştur. Kendi ifadeleriyle lise başarı durumu iyi, orta, kötü. Buna göre farkı yaratan lise başarı durumu iyi olan gruptur. Tablo 3. Öğrencilerin analizler sonucu anlamlı fark bulunmayan değişkenlere göre SKET puanları. Bağımsız değişken. Anne öğrenim düzeyi. Okur yazar değil. X artı eksi S puan 41.2 artı eksi 1.4. N 60 F 1.11 P 0.34. Bağımsız değişken. Okur yazar. X artı eksi s puan 44.7 artı eksi 2.2 n 22 f yok p yok. Bağımsız değişken ilkokul mezunu x artı eksi s puan 41.2 artı eksi 1.1 n 102. Bağımsız değişken ortaokul mezunu x artı eksi s puan 38.1 artı eksi 1.7 n 24. Bağımsız değişken lise ve üzeri x artı eksi s puan 40.4 artı eksi 1.5 n 54. Bağımsız değişken baba öğrenim düzeyi. Okur yazar değil. X artı eksi s puan 36.0 artı eksi 2.3 n 15. Bağımsız değişken okur yazar 40.4 artı eksi 2.6 n 15. Bağımsız değişken ilkokul mezunu 43.0 artı eksi 1.2 n 79. Bağımsız değişken ortaokul mezunu 41.2 artı eksi 1.5 n 58. Bağımsız değişken lise ve üzeri x artı eksi s puan 40.2 artı eksi 1 n 95. Bağımsız değişken ailede üniversite okuyan var 40.5 artı eksi 11 n 107. Bağımsız değişken yok. 41.4 artı eksi 10 n 155. Bağımsız değişken kendi ifadeleriyle sınava hazırlanma derecesi çok iyi. X artı eksi s puan 37.5 artı eksi 3.2 n 12. Bağımsız değişken iyi. X artı eksi s puan 39.7 artı eksi 1.3 n 73. Bağımsız değişken orta x artı eksi s puan 42.0 artı eksi 0.9 n 123. Bağımsız değişken az x artı eksi s puan 42.8 artı eksi 1.7 n 41. Bağımsız değişken çok az x artı eksi s puan 37.4 artı eksi 3.2 n 13. Bağımsız değişken ÖSS'ye giriş sayısı ilk x artı eksi s puan 40.5 artı eksi 0.7 n 192. Bağımsız değişken ikinci x artı eksi s puan 41.3 artı eksi 1.5 n 49. Bağımsız değişken üçüncü x artı eksi s puan 45.8 artı eksi 2.6 n 21. Bağımsız değişken ekonomik durum iyi. X artı eksi s puan 40.1 artı eksi 1.0 n 101. Bağımsız değişken orta. X artı eksi s puan 41.6 artı eksi 0.9 n 146. Bağımsız değişken kötü. X artı eksi s puan 42.4 artı eksi 0.3 n 15. İki ortalama arasındaki farkın önem testi t değeri. Araştırmaya dahil olanların yaşları ile SKET puanları arasında ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon analizi ile incelenmiş anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmaya dahil olanların aile büyüklükleri kişi sayısı ile SKET puanları arasında ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon analizi ile incelenmiş anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Tartışma ve sonuç. Özellikle merkezi sistemle yapılan sınavlar adaylar için yarış niteliği göstermektedir. Çalışmamızda 1998 ÖSS sınavına girecek öğrencilerin %17.2'sinde sınav kaygısı yüksek bulunmuştur. Sınav kaygısı erkeklerde ve lise başarı durumu yüksek olanlarda daha az bulunmuştur. Bu bulgu Kaya'nın özel dershane öğrencilerinde aynı kaygı ölçeğiyle yaptığı araştırma sonuçlarıyla ve Hamburger'ın 562 çalışmanın meta analizine dayanan inceleme sonuçlarıyla uyumludur. 6-7 Araki'nin test kaygı ölçeğini kullanarak Japonya'da ilk ve ortaokul öğrencilerinde ve Pamplet ve Farnell'in Spielberg SKE'sini kullanarak Avustralya'da tıp öğrencilerinde yaptıkları iki çalışmada da kızlarda ortalama kaygının erkeklerden fazla olduğu bulunmuştur. Yaygın anksiyete bozukluğunun da kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülmesi kadınların kaygı yaşamaya daha yatkın olduklarını düşündürmektedir. Çalışmamızdakine benzer olarak Kaya'da sosyoekonomik düzey ile sınav kaygı puanları arasında fark bulmamıştır. Ülkemizdekine benzer bir üniversite giriş sınavının yapıldığı Japonya'da 28 sorudan oluşan GHQ kullanılarak 138 lise son sınıf öğrencisi ve 685 üniversite birinci sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada lise son sınıf öğrencilerinde GHQ puanlarının üniversite birinci sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu göstermiştir. Aynı çalışmada her iki grupta da kızların GHQ puanları erkeklerden yüksek bulunmuştur. Konunun toplum sağlığı açısından önemi nedeniyle ebeveynlerin tutumları, sınav sonuçları ve diğer bazı değişkenlerin birlikte ele alınacağı kapsamlı araştırmaların yapılması önerilmektedir. Teşekkür. Yazarlar teşvik ve destekleri için İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Alim Kaya ve Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Saim Yoloğlu ile anketlere izin veren eğitim kurumları yöneticilerine teşekkür ederler. Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin alkol ve sigara içme durumlarının karşılaştırılması. Olcay Çam. Özet. Bu çalışmanın amacı 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin alkol ve sigara içme durumlarını karşılaştırmaktır. Araştırmanın evrenini 1996-1997 öğretim yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçilmemiş olup evren aynı zamanda örneklemdir. Araştırmaya 1. sınıftan 117, 4. sınıftan 110 öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerini elde etmek için anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde dağılımları ki kare önemlilik testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre 1. sınıf öğrencilerinin %40'ı 18, %39'u 19 yaşındadır. 4. sınıf öğrencilerinin %91'i 21 yaş ve üzerindedir. Öğrencilerin %75.9'u orta ekonomik düzeydedir. 4. sınıf öğrencilerinde alkol ve sigara içme oranları daha fazla olmakla birlikte bu artış alkol içimi konusunda istatistiksel anlamlılık göstermişken sigara içimi konusunda istatistiksel anlamlılık düzeyinde olmamıştır. Sonuç olarak öğrencilere hemşirelik eğitimi verilmesine karşın bu eğitim son sınıf öğrencilerinin alkol ve sigara içme oranlarını azaltmamıştır. Sigara içmedeki bu artışın istatistiksel anlamlılık düzeyinde olmaması olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak alkol içme oranları için aynı olumlu değerlendirme yapılamamaktadır. Bu bilgilerle birlikte alkol ve sigara içme oranları üniversite öğrencileriyle yapılan diğer araştırmalarla karşılaştırıldığında bu oranlar daha düşük bulunmuştur. Anahtar sözlükler: sigara içme, alkol kullanma, hemşirelik öğrencileri. Giriş.